Ayrım 16.
1917 yazının sıcak bir gününü hatırlıyorum. Yahya Kemal'le can sıkıntısından ne yapacağımızı düşünüyorduk. Arkadaşım Ali Kemal'i tanır mısın diye sordu. Hayır. Gel gidelim, tuhaf bir adamdır dedi. Servet Üfü'nün devrindeki Hüseyin Cahit Ali Kemal tartışmalarını okuduğumdan beri ismini bilirdim. O vakitler Hüseyin Cahit İstanbul'dan hiç çıkmamış, tam bir garplı, Ali Kemal ise İstanbul gazetelerine Paris'ten yazı gönderen alaca bir şarklıydı. Biri genç nesle tenkit örneği vermek için Hippolyte Taine'in Balzac hakkındaki yazısını Türkçe'ye çevirirken, öteki Paris hayatına ait yazıları Arap şairi Mütenebbi'nin Arapça beyitleriyle donatırdı. Bir gün İkdam gazetesinde Ali Kemal'in Elize Sarayı'nda Cumhur Reisi'ni ziyaret ettiğini hikaye eden bir Paris mektubu çıkıyor. Bu mektubun Figaro gazetesi muhabirinin yazısından kopya edilmiş olduğunu Hüseyin Cahit Servet Üfü'nün de teşhir eder. İki yazar ondan sonra galiba hiç barışmamıştır. Ben erkenden Edebiyat-ı Cedide'ye bağlandığım için Ali Kemal'den adını daha öğrendiğimiz zaman soğumuştum. 1908 meşrutiyeti gelince Hüseyin Cahit Taine'ni çıkardı ve memlekete Paris'ten hürriyet kahramanları arasında dönen Ali Kemal'e Abdülhamit'ten aldığı paraları ne yaptığını soran bir fıkra neşretti. Cahit İttihatçıların gazetecisiydi. Ali Kemal muhalefet safına geçti. İlk meşrutiyet aylarında İttihatçılardan hain damgasını yedi. İç kargaşalıklar sırasında Avrupa'ya kaçarak idam edilmekten kendini kurtarabildi. Galiba Bahriye Nazırı Cemal Paşa'nın yardımıyla çok sonra İstanbul'a döndü ve köşesine çekildi. Arkadaşımla beraber Fındıklı veya Cihangir taraflarında kısa bir yokuşu tırmandık. Ahşap bir evin ikinci katına çıktık. Ev sahibesi bir eski devir müşirinin kızı, kibar ve sade fakat Frank terbiyesiyle yetişmiş İstanbul hanımlarındandı. Patiska entarisiyle bizi yalın ayak ve terlikli karşılayan Ali Kemal'le bize çay ikramına hazırlanan hanımı arasındaki aykırılık hala gözümün önünden gitmez. Harbin nasıl biteceğini görmemek için pek saf olmalıydı. Düşünürken aklı zorlayan büyük facianın bazı kimselerde sevince benzer bir duygu ile beklendiğini o gün Ali Kemal'de sezindim. Arkadaşım biz harbe gittiğimiz için Rusya'nın yıkıldığını, hiç olmazsa o beladan kurtulduğumuzu söyleyince ev sahibi de bir fıkra anlattı. Berlin elçimizi bir hususi ava davet etmişler. Ormanda onu da bir kaya başına yatırmışlar. Kendi avlayacağı ayının hangi taraftan geleceğini de göstermişler. Elçi sapsarı kesilmiş, gözünü yola dikmiş. Hem bekler hem de içinden avın yolunu şaşırıp bir başka yana gitmesine dua edermiş. Derken koskoca bir ayı homurdanarak çıka gelmez mi? Bizim elçi sendelemiş, kayadan yuvarlanıp düşmüş. Fakat tesadüfe bakınız ki elindeki tüfek taşa çarparak ateş almış ve ayıyı tam alnından vurmuş. Herkes şaşkın şaşkın üstünü başını temizlemeye uğraşan elçimizin yanına gelmişler, nişancılığını tebrik etmişler. Bizim de Rusya'yı yıkışımızın hikayesi böyleydi. Sonra o da mahvoldu fakat ben dahi elden gittim mısrağını söyleyerek bir kahkaha attı. Ali Kemal, Hüseyin Cahit'in kaçacağı ve kendisinin bir gazeteye yerleşeceği günü beklemekteydi. Hain olduğundan mı? Hangi manaya? Ali Kemal parasız ölmüştür ve yabancı uşaklığı yapacak bir mizaçta da değildi. Ali Kemal bir tanzimatçıdır. Ne istiklalci ne de milliyetçidir. Fakat huyu suyu, ahlakı, üslubuyla zamanının tam millisi, o günkü toplumun yetiştirdiği normal bir insan tipiydi. Ona göre Osmanlı Devleti ancak Düveli Muazzama'nın himayesi altında yaşayabilir. Hatta aynı devletlerin teminatıyla meşruti bir hayat evrimi geçirmelidir. Türkler kendi başlarına kaldılar mı, İttihat ve Terakki rejiminden başka türlüsünü yapamazlar. Ne ekonomilerini ne de maliyelerini düzeltebilirler. Şimdi buna bir şey daha eklemek lazımdır. Ali Kemal bu memleketi dilediği gibi yazarak yaşayabilmek için imtiyazlı yabancılar kadar arkalı ve teminatlı olmalıydı. İttihat ve Terakki yahut ona benzer milliyetçiler iktidara geldi mi, Ali Kemal için ömrünü gurbette veya hapiste geçirmekten başka çare kalmazdı. Ali Kemal bu yüzden mütarekede amansız İttihatçı düşmanlığı yapacaktı. Bir İttihatçı isyanı saydığı yahut nasıl olsa öyle bir rejime varacağı için Kuvayi Milliye'nin de hasmı olacaktı. Bir zafer havadisi duyduğu zaman bile, evet iyi iyi ama tarihimizde zafer mi yok? Eğer bunun faydasını görmek istiyorsak, Mustafa Kemal artık işi Düveli Muazzama'nın güveneceği bir Baba Ali'ye bırakmalıdır diyecekti. Unutulmamalıdır ki Osmanlı saltanatı bir yarı sömürgeydi. Kapitülasyonlar rejimi altındaydı. Osmanlı ideali Düveli Muazzama'nın kontrolü altında, tamamiyet-i mülkiyesini, toprak bütünlüğünü koruyabilmekten ibarettir. Kayıtsız şartsız bağımsızlık bir ihtilal ve zafer parolasıdır. Meşrutiyet Türkçülüğünün gayesi de hiç şüphesiz bu topraklara bütün kaynaklarıyla Türkleri sahip kılmaktı. Ama bu uzak, hayale benzer bir amaçtı. Ali Kemal o kadar Türk halliyken Türkçülüğe karşıydı. Satılmış bir adam değilse de kaybolmuş bir adamdı. Damat Ferit Paşa da öyle bir kafa ve ruh kuruluşudur. İkinci bir tip vardır. Abdullah Cevdet, ikinci meşrutiyetten önceki gizli edebiyat kahramanlarından biriydi. Çevirme kitaplarını Beyazıt'taki Acem sahaflarından Binbir Korku'yla alıp yataklarımızda okurduk. Meşrutiyette de İçtihat dergisi en ileri fikirlere açık görünürdü. Lakin yazısına başlangıç olmak üzere ilk defa Latin rakamlarını dergisinde kitaplarında kullanan odur. Jön Türkler Avrupa'da onun ne güvenilmez bir ahlakı olduğunu sezmişler ve kendisini aralarına sokmamışlardı. Abdullah Cevdet eline fırsat düşer gibi olunca bir hürriyetçiden beklenen şeyin tam aksini yapmıştır. Abdullah Cevdet'in Türk milletinden hiçbir hayır ummadığını sonradan öğrenmiştik. Anadolu Türklerine Avrupa kanını aşılama fikrini ileri sürmüştü. Birinci Dünya Harbi sırasında onun bir fıkrasını duymuştum. Ne dersin doktor? Balkan ordularına karşı 3 günde çözülüp dağılalım da İngiliz ve Fransız ordularını Çanakkale'de denize dökelim. Öyledir evlat, öyledir. Balkanlarda bize vahşet hücum etti. Ona hemen kucağımızı açtık. Medeniyete karşı dayatma hassamız bilinen bir şeydir. Nitekim mütareke olunca Abdullah Cevdet'in İngilizlere sığınarak onların adeta emriyle Sıhhiye Müdürlüğünü aldığını duymuştuk. Kürtlük davası peşine düşenlerden biri de oydu. Mütareke gazetecilerinden ve politikacılarından Sait Molla tam bir ücretli yabancı uşağıdır. Hoş yüzlü, gösterişli de bir mollaydı. Fakat onun için satılmayacak hiçbir şey yoktur. Mütarekedeki milliyetçilik ve Kuvayi Milliye düşmanlarını bu 3 tip arasından şahıslandırabilirsiniz. Fakat en iyi niyetlisi de vatansever Osmanlı'dan ve Türk'ten bir noktada farklıydı. Vatansever Osmanlı ve Türk, cesaretli ve azimli ise bu toprakları bu millete mal etmek için her türlü fedakarlığa girer. İnanmıyorsa ve zayıfsa bile, kahramanlar bir fırsat hazırladığı zaman ona karşı durmaz. Bilakis başarı kazanmasına hiç olmazsa dua eder. Tevfik Paşa ve ona benzer Osmanlılar böyle yaptılar. Böyle yapmamaları için hiçbir sebep olmayanları da İttihatçı kini yanlış yola sürüklemiştir. Politikada kin çok defa aklı yenmiştir. Vatandaşa hak ve hayat güvenliği veren adaletin, topluluğu bu türlü hastalıklardan koruma gibi güzel bir sihri vardır. Bu millet hürriyet diye bir hak tanımadığı zamanlardan beri adaleti aramıştır. Hürriyetler dahi milletten bu adalet susayışını gidermemiştir. Dağılma. Tarihin böyle acı ve karanlık günlerinde en büyük tehlike iç çöküştür. Biz harbe girdikten sonra büyük devletler arasında bir takım paylaşma tasarıları yapıldığını biliyorduk. Arap ülkelerini kaybetmekle kalmayacaktık. Maraş'la birlikte Kilikya'ya doğru 6 vilayetimizde Ermenistan kurulacaktı. Antalya çevresi İtalya'ya, Kilikya çevresi Fransa'ya verilecek, bu iki devlet ayrıca nüfuz bölgeleri edineceklerdi. Fransız nüfuz bölgesi Sivas'a kadar uzanmaktaydı. Türkleri Avrupa'dan çıkarmak, İstanbul ve Boğazları özel bir rejim altına almak davasında İngilizlerle müttefikleri arasında anlaşmazlık yoktu. Trakya Yunanlıların olacaktı. İzmir için henüz bir girişme yoksa da Avrupa gazeteleri söylentilerle doluydu. Wilson prensiplerinden faydalanma hakkından yoksun etmek üzere Wilson'un barış notasına verdikleri cevapta müttefikler, Hristiyan ve yabancıları Batı medeniyetine düşman Türklerin elinden kurtarmak ve Türkleri Avrupa dışına atmak şartlarını ileri sürmüşlerdi. İngilizler, padişah ve Baba Ali'nin emirlerine boyun eğdiklerini görünce, Türkiye işinin kolayca çözümleneceği inancına varmışlardı. Padişah, vatansever İzzet Paşa kabinesi çekildiği gün, Dolmabahçe Camii'ndeki selamlık töreninde, Bahriye Nazırı Rauf Bey'e, Orbay, "Millet bir koyun sürüsüdür, ona bir çoban lazımdır, o da benim," demişti. Milletin İngiliz uşağı gözüyle baktığı damat Ferit Paşa'ya sadrazamlık verilmesine dokunan Meclis Reis Vekili Hüseyin Kazım Bey'e de "Ben istersem Rum patriğini de Ermeni patriğini de getiririm, haham başını da getiririm" cevabını vermişti. İngilizler Türk ordusunu diledikleri gibi kullanmak için 25 ordu ve kol ordu komutanını geri çağırtmışlar, bazılarını da tutuklamışlardı. Soysuz Osmanlı aydınlarını bir yana bırakalım. Vatanseverliklerine hiç şüphe olmayanların imzaladığı bir tarihi belge, 1918'deki iç çöküşün ne kadar derinlere kadar gittiğini gösterir. Belgenin Türkçesi yok edilmiştir. Fakat İngilizcesi Amerika Dış Bakanlığı arşivinden alınıp Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi'nin 3. cilt 4-5. sayısına ek olarak yayınlanmıştır. Birinci imza Halide Edip, sonra sırasıyla Yunus Nadi, Ahmet Emin, Velid Ebu Ziya, Celal Nuri, Necmettin Sadak gibi isimleri görüyoruz. Bu dilekçe Türk Wilsoncular Birliği adına 5 Aralık 1918 tarihiyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'a verilmiştir. Belgede Türkiye'deki dinler ve ırklar meselesinin çözümlenmesi için Amerikan yardımı istenmekte, Türkiye vatanseverlerinin ve aydınlarının tarih ve geleneklerinden ve ırklar arası anlaşmazlıklarından dolayı kendileri tarafından kabul edilecek herhangi bir sistemin bir müstebitliğe soysuzlaşacağı kanısına vardıkları bildirilmektedir. Bu sebeple kendi milletlerinin belirli bir zaman içinde devlet işlerini bilen yabancı bir idarenin yönetimi altına sokulmaya ihtiyacı olduğu inancındadırlar. Dilekleri gelişmemiş ve geri kalmış bir milleti belki bir zaman için eğitmektir. Belge bu ön sözden sonra şartlara geçiyor. 1. Padişahın hükümranlığı ve Türkiye için meşruti bir hükümet şekli korunacaktır. 2. Bütün seçimlerde nispi temsil azınlıkların hakkını temin edecektir. Bütün Osmanlı uyrukları en alttan en üste kadar hükümet memurluklarına alınacaktır. 3. Finans, tarım, endüstri, bayındırlık, eğitim bakanlıklarının her birine uzman yardımcılarıyla birlikte bir Amerikan baş müsteşarı getirilecek. Bu müsteşarlardan kurulu Amerikan komisyonu yeni esaslara göre gereken reformları yapacak, yeni metotları getirecek, sosyal refah ve öğretimle ilgili bütün çalışmaları düzenleyecek ve tamamıyla idare edecektir. 4. Adliye reformu için Amerikan müsteşarının uygun göreceği memleket ve milletlerden seçilecek uzmanlardan bir heyet kurulacaktır. 5. Jandarma ve polis işleri bir Amerikan umumi müfettişine ve onun seçeceği memurlara bırakılacaktır. 6. Türkiye'nin her vilayetinde görevi yerli idarede reform yapmak olan bir Amerikan baş müfettişiyle ona bağlı uzmanlar bulunacaktır. 7. Bu şekildeki yerli idare her vilayetin özel olarak ve en iyi yolda gelişmesi için Amerikan yardımıyla yürütülecektir. 8. Amerikan yönetimi en az 15, en çok 25 yıl sürecektir. Amerika'da yönetmesi istenen Türkiye'nin sınırları Barış Konferansı'nda tespit edilecektir. Viyana kapılarına kadar giden koca Osmanlı İmparatorluğu'nun son aydınları, hem de koyu milliyetçi aydınlar kuşağının son sözü buydu. Paris'te Osmanlı Devleti'ni ortadan kaldırmak isteyenlerin gerekçe olarak bu belgeyi yabancı dillere çevirmekten başka kullanacakları hiçbir zahmetleri yoktu. Sınırlarımızı bile bizi medeniyetlerinden saymayanların keyiflerine bırakıyorduk. Ordumuz için tek bir sözümüz yoktu. Kendi kendimizden kurtulmak istiyorduk. 1918 aralığında bütün ekonomi, bütün iç ve dış ticaret, bakkallara kadar çarşılarımız kadrolarında bir tek Türk bulunmayan banka ve imtiyazlar, şirketler, hepsi Hristiyan, Yahudi veya ecnebiydi. Su, ışık, gaz, her türlü ulaştırma, telefon, rıhtımlar ve limanlar, fenerler, hepsi yabancıların elindeydi. Türk halk yığınları medrese eğitimi altında vicdan ve kafa karanlığı içindeydi. Sivil eğitim pek küçük bir azınlıkça benimsenmişti. Amerika şüphesiz Ermenilerin yurtlarına dönmelerine engel olmayacaktı. Türklere Hristiyanlardan farklı davranmasa bile onun idaresi altındaki bir Türkiye'nin 1919+25-1944'teki durumunu göz önüne getirir misiniz? Türkiye Türklerinin bugünkü Bulgaristan veya Yunanistan yahut Yugoslavya Türk ve Müslümanlardan ne farkı kalacaktı? Acaba Amerika Türkiye'yi kaç otonomiden kurulma bir federasyon olarak bırakacaktı? İç çöküşün bir iki örneğini daha verelim. Süleyman Nazif ki Fransız askeri İstanbul'a girdiği zaman kara gün diye yazdığı bir fıkra için az daha kurşuna dizilecekti. Veliaht Mecit Efendi'nin de bulunduğu bir toplantıda İstanbul'u gözyaşları içinde coşturduydu. Rauf Orbay'ın Malta hatıralarında anlattığına göre bir gün koca vatansever komutan Yakup Şevki Paşa'ya "Vatanları nehirler sınırlamıştır. Siz de ben de Fırat'ın öbür yakasındayız. Türk sayılmayız. İngilizlere başvurup sürgünden kurtulalım" demiş ve hayli hakaret görmüştü. Aynı Süleyman Nazif, Mihran'ın gazetesinde Ali Kemal'e sığındı ve "sen haklıymışsın" dedi. Akşamda kendisine pek ağır hücumlarda bulunmuştum. Sevr Antlaşması padişah delegelerine verilirken, Clemenceau'nun müttefikler adına verdiği nutkun yukarıdaki belgede birinci sınıf vatansever Türk aydınlarının söylediklerinden farkı var mıydı? Ne çare ki Türk milletinin değerleri yanında başka unsurları idare edebilmek yeterliğini göremiyoruz. Tecrübeler pek uzun bir zaman içinde o kadar çok tekrarlanmıştır ki sonucu üzerinde hiçbir şüpheye düşülemez. Tarihte birçok Türk başarıları, birçok da Türk felaketleri vardır. Başarıları bir takım yabancı kavimleri Türk egemenliği altına alınmasından, felaketleri ise bu kavimlerin o egemenlikten yakalarını kurtarmalarından ibarettir. Ne Avrupa, ne Asya, ne de Afrika'da hiçbir zaman Türk egemenliği altına giren bir memleketin maddi refahı ve medeni düzeyi düşmediği olmamıştır. Sonra bir memleket üzerinden Türk egemenliği kalkınca o memleketin maddi refahı ve medeni düzeyi yükselmediğini gösterir hiçbir misalde yoktur. Türk savaşta kazandığını barışta feyizlendirecek yeterliği göstermemiştir. folklor tipi şiirlerini o kadar sevdiğimiz ve fıkralarıyla o kadar eğlendiğimiz tam milli tipte Rıza Tevfik, ki Marif Nazırı ve delege olarak Paris'e gitmişti, antlaşmayı pek ağır bulup bir defada padişaha ve onun vezirler meclisine danışmak kararı veren heyete kızmış ve gazetecilere şöyle demişti. Dipnot, Şura-i Saltanat ki antlaşmayı hemen onaylamıştı. Clemenceau bizi bir hayli iyi haşladı. İler tutar yerimizi bırakmadı. Yerden göğe kadar hakkı vardı ya hoca adamın. Fakat bizimkiler merem anlayacak takımından mı? Elimize verilen sulh muamelesini hemen oracıkta imza edip işin içinden çıkacağımız yerde bir şey yapmadan dönüyoruz. Neymiş? Bir daha padişaha arz etmek lazımmış. Yahut da Nazırlar Meclisi'nde görüşülmesi gerekirmiş. Bu da yetmiyormuş gibi Sadrazam Paşa, Allah selamet versin, bir de Ayan Meclisi'nin fikrini almaya mecburuz demesin mi? Clemenceau'yu da beni de hafakanlar boğuyordu. İngilizlere göre padişah onlarla, Babali onlarla, ordu dağıtılmış, enverci ordu ve kol ordu kumandanları ayıklanmıştır. Belli başlı iddiatçılar tutulmuş ve hapse atılmıştır. Türkiye'de her şey yapılabilir. Trakya Yunanistan'a, doğu genişleyecek olan Ermenistan'a, İzmir ve Hinterland'ı Yunanistan veya İtalya'ya, Kilikya Fransızlara verilmek korkusu içindedir. Hürriyet ve İtilaf Partisi büyük devletler ne yaparlarsa hepsini haklı bir ceza gibi görmektedir. Her vatansever iddiatçı, her iddiatçı da Ermeni öldürmek ve Türkiye'yi savaşa sokmak suçlusu. Nereden bir protesto sesi gelirse ona hemen iddiatçılık damgası vurulur. Bununla beraber bazılarının merkezi İstanbul'da da olsa Doğu, Güney, Ege ve Trakya'nın haklarını korumak için milli dernekler kurulmuştur. Bunlar dağınıktır. Her biri kendi bölgesinin kaygısında. Yaptıkları da o bölgelerde Türklerin çoğunlukta olduğu gösterici istatistikler toplamak ve yayınlarda bulunmak. Doğu'nun batıyla, Kuzey'in güneyle ilgisi yok. Çünkü baş yok. Toplayıcı, birleştirici yok. Vali, kaymakam, jandarma, polis, asker İstanbul'a bağlı. Hükümet boyun eğicilerin elinde. Ama yurtta hayır sesleri var. Hele Ermeniye, Rum'a köle olmak bu Türklüğü çıldırtıcı bir şey. Ne yapmalı? Evet, ne yapmalı? Daha Mondros mütarekesi imzalanır imzalanmaz Adana'ya gidip bu suali Yıldırım Orduları Kumandanı Mustafa Kemal'e soralım.